Ayrım 2. Ölüler Bekler. Dido Sotiriu. Sayfa 24. İzmir'e yapılacak bu seyahat aylardır hayalimi hep canlı tutmaktaydı. O zamana kadar hiç tanımamış olduğum deniz düşüncesi beni alt üst ediyordu. Aydın'da ırmaklardan öteye bir şey yoktu. Ben de bunları genişletip derinleştirerek ve de göğün mavi uçsuz bucaksızlığı ile harmanlaştırarak deniz görüntüsünü elde etmeye çalışıyordum. Ama arabalarımız İzmir rıhtımına varınca karşılaşmış olduğum denizin görüntüsü beni hayran bıraktı. Gerçeğin beklentiyi aştığında vermekte olduğu o nadir haz duygusunu ilk kez tadıyordum. Sanki ne kadar açarsam görüntüyü o kadar kavrayacaklarmış gibi gülünççesine kocamanlaşmış gözlerle manzaraya bakıyordum. Nar kırmızısı bir renk kordona doğru sönerken akisleri suyun camsı yüzeyinde aksediyor ve arkalarda mehtabın ilk gümüş kılınçları beliriyordu. Arabalarımız birden sahilin büyük bir otelinin önünde durdu. Babam kapıcıya daha adını söyler söylemez garson ve kadın hizmetçilerden oluşan koca bir bölük bize hizmet etmek için koşuştu. Talat Bey'in misafirlerinin arzularının kendisi için emir olmaları nedeniyle otelin en iyi odalarını bize ayırtmış olduğunu söylerken tombalak otel müdürü lastikten bir oyuncak soytarı gibi oradan oraya zıplayıp duruyordu. Odalarımıza kucaklarında taşıyorlarmış gibi çıkarırlarken Riri hayal alemindeymişçesine hep aynı şeyleri mırıldanıyordu. Sizlere İzmir'de masaldaki prensler gibi yaşayacağımızı söylemiyor muydum? Balkonu ve denizin o harika görüntüsünü terk etmem için saatlerce beni iknaya çalıştılar. O sıralarda benim bir düş ile karşılaşmakta olduğumu anlayabilen tek kişi annemdi. Çocuğu rahat bırakın da istediği gibi ilk intibalarının tadına varsın. Riri en cafcaflı elbisesini seçmiş olduğu gibi ortaya buruşuk bir şekilde arz endam etmemesi için hemen o sıralarda bir ütünün temin edilmesini istiyordu. Stefo beyaz gece entarisini giymişti. Annem ise her zaman olduğu gibi güzelliği içinde ışıl ışıl bir halde görünümünün son ayrıntılarını tanzim etmekle meşguldü. Babam ise kadınların boşa zaman harcamalarından bıkmış, Talat Bey'i selamlamak üzere hemen aşağıya inmişti. Gecenin geç saatlerinde geri döndüklerinde izlenim ve heyecanlarını bana aktarması için Riri beni uyandırdı. ''Aliki, Aliki, uyan da dinle. Harika bir vakit geçirdik ve en önemlisi de oturmak için hepimizin Talat Bey'in yazlık sarayına gideceğimizdir. Öylesine zeki ve yakışıklı ki ve görsen Yunanca ile Fransızcayı öylesine güzel konuşuyor ki. Riri'nin vermiş olduğu haber zamansız uyandırılmış olmamın sıkıntısını unutturdu. Zaten Talat Bey'in sarayı da bir süredir rüyalarıma giriyordu. Onu bir zamanlar ninemin bana anlatmış olduğu bir masalda olduğu gibi 40 mermer basamaklı, 40 odalı, 40 köleli ve hareminde 40 hanımlı hayal ediyordum. Ama bununla beraber çok, pek çok şeyin bu güçlü Türk'ün himayesine bağlı olduğunu da biliyordum. Ve böylece İzmir'deki o ilk gecenin sabahında bildiklerimi ve öngördüklerimi bir araya getirmeye çalışarak uyandım. 2. 1917'nin ilk baharında Talat Bey Aydın'a geldiğinde babamla tanışmış ve ona karşı büyük bir yakınlık duymuştu. Böylesine bir tanışıklık o devir için çok büyük bir şansı ifade ediyordu. Mary, kendisini eve davet etmeye cesaret edeyim mi ne dersin? Önceki gün işlerim hakkında kendisiyle görüştüm ve bana epeyce ümit verdi. Almanların daha küçük kuruluşları ortadan silmek için yaptıkları girişimlerden söz ettim. Bu durumun Türkleri de zarara sokacağını vurguladım. Ve bana ne cevap verdiğini biliyor musun? Yabancı şirketlerin bir şeyler yapabilmek için çaba göstermiş küçük iş adamlarının ağızlarından ekmeği almaları ne doğrudur ve ne de böyle bir şeye müsaade edilecektir. Aferin, Talat Bey, ağzına sağlık. Ne var ki zeytinyağı tekel işini beceremezlerse de ellerinde mevcut sermaye ve teknik imkanları ile de bizimle gayet rahat rekabete girebilirler. Benim de ya önemli bir para yardımını veyahut ağır vergimden bir indirimi elde etmem gerek. Bırak da İzmir'e döndüğümde meseleni bir güzel tetkik edeyim, dedi. Babam bütün bunları çok lezzetli bir yemeği atıştırırcasına üst üste tekrarlıyordu. Evet, ne dersin Mary? Onu davet edeyim mi? Babam annemle konuştuğunda pek az cağım veya cağız tabirlerini kullanırdı. Onun önünde daima tereddütlü olup sanki öne sürdüklerinde hep onun onayını bekler gibiydi. İşe yarayacağını düşünüyorsan davet et. Ne ilk ne de son Türk ki. Olayı öylesine sathi alma Mericiğim diye sözünü kesti. Bu adam bizim için tam bir şanstır. Ayrıca günlerdir seni üzmek istemiyordum. Bir Türk'ten almış olduğum bilgiye göre rakiplerim başka vasıtalarla da benden kurtulmaya çalışmaktalar. Benim Yunanistan ile de bazı ilişkilerim olduğunu ve bu gibi bazı şeyleri buradaki resmi makamlara iletmişler. Annem huzursuzlaştı. Ne? Demek ki Aristide oralara kadar mı ileri gitti? Şaşırmamam gerek. Daha kötüsünü de yapabilir. O beyi hemen davet et Vasilciğim. Annem evi resmi kabule hazırlayabilmesi için tüm becerisini seferber etmişti. Ve ev süslemesi konusunda öylesine bir mahareti vardı ki, hiçbir zaman mobilyaları aynı yerde bırakmazdı. Sıklıkla onların yerini değiştirirdi. Örtüleri ve koltuk yüzlerini değiştirir, duvar kağıtları ile yağlı boyaları yenilerdi. Birkaç saat içinde evi yeniler ve ona hep ılık ve yumuşak bir hava verirdi. Annem için yenilenme ruhsal bir geneksinim gibiydi. Tarat Bey'in şerefine hazırladığı balodaki yeni buluşu, büyük holün duvarlarını aralarında karanfil serpiştirdiği taflan girlantları ile süsleme olmuştu. Bavullardan elle işlenmiş en ağır keten masa örtüleri çıkmış, gümüşlerle kristal ve porselenler sergilenmişti. Tüm perdeler ile yatak kenar farbalaları kolalanmıştı. Mutfakta hindilerle sığır butları kaynıyor, kaşkaval peynirleri kesiliyor ve mumdan yapılmış toplara benzeyen kaymaklar diziliyorlardı. Peynirli açmalar, börek ve sucuklar, salamlar, turşu ve mis kokan hamur tatlıları hazırlanmıştı. O akşam dansı kavalyesi olarak Tarat Bey'i alarak annem açtı. Gümüş payetlerle süslü uzun kuyruklu siyah kadife bir elbise giyiyordu. Saçlarını göze çarpan İspanyol taraklarıyla tutturulmuş buklelerden oluşan bir topak gibi tepesine toplamıştı. Saç taramasında annemin öylesine bir hayal gücü vardı ki. Boynunda kendisine veliahtı doğurduğunda babamın hediye etmiş olduğu pırlanta pandantifi pırıl pırıldı. Mevzun boynu öylesine güzeldi ki, ateşim yükseldiğinde serinlemek için ellerimi hep oraya uzatmak isterdim. Ortaya çıkışında en uyuşuk olanlar dahil, tüm erkek gözlerinin canlanıp zevkle oynaştıklarını görürdüm. Babam ise o yabanıl kuşun kendisine ait olması nedeniyle gurur içinde kabarıyor ve Kaiser tipli bıyığını vuruyordu. Ne var ki annem kendisinden kısa boylu olması nedeniyle onunla hiç dans etmiyor ve vals yaptığında horoz gibi zıpladığını söyleyerek cesaretini kırıyordu. Babamın en hoşuna giden şey kadril ve lanslerde keyif içinde emirler vermesiydi. Change le dam, balance, tour, galop, defile. İşte o balo gecesindeydi ki ilk kez olarak babamın fabrikasını kapatmak üzere olduğunu duydum. Lanslerin en canlı ve herkesin keyif içinde olduğu bir sırada mutfaktan hizmetçiler ile yardımcıları boyunlarını uzatıp dans edenleri seyrediyor ve gülücükler arasında çeşitli dedikodularını birbirlerine fısıldıyorlardı. Böyle bir sırada ihtiyaç nedeniyle o gün garson kıyafetini giymiş olan bizim genç bir ırgatın, Petri'nin zevk içinde etrafındakileri fısıldadığını duydum. Dans edin, edebildiğinizce dans edin mayiler. Artık sizlerin de yüksekten atmalarınızın sonu geliyor. Göreceğiniz işte bu kadardı. Ne biçim sözdür bu Petri? Patronlar sana ne yaptılar ki? Diye tersledi bizim hizmetçi Angelico. Bana mı? Adamlar bana ne yaptı ki? Az dahi olsa ekmeklerini yiyorum. Ama çarşıda sabun fabrikasında o canavar kuzeni Aristo Bayırdıroğlu'nun yutacağını duydum da. O sözü söyledim. Dediklerine göre Almanya'dan öylesine kocaman makineler getirmiş ki aklın durur. Kendiliğinden sabunu işliyor, kesiyor, markasını basıyor ve de çuvallıyormuş. Görülmemiş bir şey. Ayrıca da zeytinyağı başka ellere geçmeyecek. Tümünü Bayırdıroğlu elinde tutacak. Yaşlı hizmetçi parladı. Aristo dedikleri o herifin ne menem şey olduğunu bir de bana sorunuz da söyleyeyim. Anası ele dikiş dikmek için evden çıkıp gittiğinde bana bırakırdı da bokunu ben temizler, tekmelerini ben yerdim. Ve senelerden sonra bir defa evimi ipotekten kurtarmak için kendisinden ileride parça parça iade etmek üzere 5 lira istediğimde benden faizi de istedi. Evet faiz. Ama bu Vasil Efendi var ya, Allah benden günü eksiltip kendisine versin. Tek bir gün hatırımı kırmadı. Hem de sadece bana değil, herkese yardım etti. Doğru söylüyorsun teyze diye yanıtladı Petri. Sert adamdır Aristo Efendi. Yanında çalışanların canlarını çıkarır. Ayrıca da onları şu veya bu şekilde borçlandırdıktan sonra kendisine kul eder. Bir de sen çiftçilere sor. Esas onlardır tefeciliğinin kurbanları. Dediklerine göre kasası alyanslar ile bebek haçları, altın dişler, ikonalar ve hatıra madalyonlarıyla doludur. Sanki karısını da o yemedi mi? Allah rahmet eylesin, parası için onunla evlenmiş ve dediklerine göre de o parayla kocamanlaşmış. Hey be, ne kadındı o, Gorgo. Güzelliği, gençliği, inan ki güneşi de gölgelerdi o. Bu herif de doğrusu güzel çocuktu, tatlı çocuktu. Gülümserken tüm göğün parıldadığını sanardın. Ama şeytanın da tam kendisiydi. Tüm bunları ben de biliyorum teyze. Ama ne yaparsın ki, büyük balık küçük balığı hep yutar. Bu yamyam bir Hristiyanı veya bir başka dinliyi yutmayı aklına koydu mu, onunla fazla uğraşmadan hop diye yutar. Beni dinliyor musun Angelico teyze? Patronumuzun durumu iyi değil, batıyor. Ne dersin Petri? Yoksa sen de işini kaybedip bir türlü bilmez bizim evlenme işimiz gene de mi askıda kalacak? Söylediklerinden bir şeyler benim de kulağıma çalındı diye o da hizmetçimiz Maricha lafa karıştı. Yanlarında olduğumun farkına varmamaları için nefesimi dahi tutuyordum ama onlar endişelerini bir tarafa bırakmaktan alışkın halleriyle kahkahalar içinde mutfağa çekilip tek bir gecede yılların açlığını gidermek istercesine mezelere dadandılar. Canım sıkılmıştı. Bir yana çekildim ve söylediklerini düşünmeye başladım. Tam anlamıyla kavrayamamama karşın adım adım yaklaşmakta olduğunu hissettiğim bir tehlike düşüncemi buğulandırdı. Almanların kahrolası makineleri ve paraları ile babamın fabrikasının kapanabileceğini bir türlü aklım almıyordu. O Aristide amca da annesi Kalliopi teyze ninemin kardeşi olup bizi sevdiğine ve bizim de kendisini sevdiğimize göre nasıl da amca çocuğuna böyle pis işler tezgahlayabiliyordu? Fakirleşmenin ne olduğunu anlayamıyordum ancak canlı bir arkadaş gibi bildiğim ve sevdiğim babamın fabrikasının nasıl da bir süre sonraya yaşayamayacağı fikri sürekli aklımı zorluyordu. Güçlü kuvvetli Türk kavasımız Ali'nin her eve gelişinde beni de yanına alıp fabrikaya götürmesi için bin bir şaklabanlık ve ricalarla kendisine asılırdım. Taze yıkanmış çarşaf ve çamaşırları asmışçasına mis gibi temizlik kokan babamın sabun imalathanesindeki hava hoşuma gidiyordu. Bir de babamın işçilerinin kocaman tahta kaşıklarla bulamaç misali çok sıcak sabun kitlesini karıştırdıkları o ikinci kata kadar yükselen heyhüla gibi kazanlar vardı. Gerçekten de cehennem kazanlarını ve kanlarını emmek için Yahudilerin çocukları içlerine attığı kazanları da çağrıştırdığı için o manzara bana biraz da korkulu bir çekingenliğe neden oluyordu. Ama ayakkabılarımı çıkarıp tahta tepsilere dökülmüş pıhtılaşmış sabun üzerine ayaklarımla bata çıkmaya başladığımda tüm korkularım kayboluyordu. Biraz sonra işçiler hamur tatlısıymışçasına onu parçalara ayırıyor ve aceleyle üzerine Rumca ve Türkçe yazılmış Vasilios Mayıs 1. kalite aydın şeklindeki babamın mührünü basıyorlardı. Ve bu ilgi odakları sadece fabrikanın içinde görünmekle kalmayıp sağında ve sonunda tütün işletmeleri, kumaş ve halı örgü atölyeleri ile hanların sıralandığı bir nehrin akmakta olduğu dış dünyaya yayılmaktaydı. Görünümlerini düzeltebilmeleri için zavallı kadınların habire badanalamaya uğraşıp durdukları küçük işçi evlerinden her tarafını çıbanlar sarmış, saç kıranlı ve gözleri iltihaplı bir sürü yalınayak çocuk girip çıkmaktaydılar. Kampanalarının o tembel glin-glan ritmine uygun yürüyüşlü deve kervanları geçerken de karınlarının altlarına sıkışıp gezen çocuklar da aynı ritme uyarak şarkıya başlar. Patlak gözlü deve, seni gidim anda. Fabrikaya arkadaşları ile Stefo geldiğinde tüm çocuklar Aristide amcanın zeytinyağı fabrikasına doğru koşuşuyorduk. Oyunların asıl en deliceleri minareye benzer koca bir bacası ve de zeytin ve pirina dolu koca taş kutulara benzeyen üstü açık depoları olan amcamın fabrikasında oynanıyordu. Ama babaları bir lokma ekmek pahasına etraftaki Rum fabrikalarında çalışan başları tıraşlı Türk çocukları iyi giyinmiş bizleri gördüklerinde oyuna katılmaya çekinirlerdi. Sanki toprakların esas sahipleri biz idik de onlar azınlıktaymış gibi bir köşeye çekilmiş durur ve şaşkınlık içinde bizlere gıptayla bakarlardı. Ve oyunları biz beceremeyip onlar bize yardım etmeye kalkıştıklarında da Stefo ve arkadaşları onları taşlar ve kovarlardı. Ama biz ortadan çekildiğimizde ister Türk ister Rum olsun tüm o yarı çıplak işçi çocukları tıpkı bizlerin Stefan'ın o küfürlerini ağzından çıkarmaya cesaret edemediği diğer bey çocuklarıyla oynadığımızda olduğu gibi dost bir birliktelik içinde oynarlardı. Talat Bey'e verilen o balodan sonra kötü haberleri duyma endişesiyle günlerce anne ve babamı izledim. Bir gün eve ninemin küçük kardeşi Kalliope teyze alt üst olmuş bir şekilde gelerek annemi bir kenara çekti ve ağlamaklı bir sesle konuşmaya başladı. Böyle bir şeyden haberim olmasına rağmen sizden saklamaya vicdanım el vermedi. Ah Mericiğim, bu çocuğu doğuran ve de eğiten ben miyim? Ben mi? El aleme ve de onlarla birlikte bana tattırdığı ne acı şeylerdir bunlar. Söylesene bana, böylesine bol parayı ne yapacak ki? Hala doymadı mı? Cesetlere basıp hazinelere el koymaktan bıkmadı mı? O gliserin fabrikası yüzünden zavallı Vasile sebep olduğu kayıpları hatırlıyor musun? O zaman da ayaklarına kapanmış ve aman benim aslan oğlum, aman benim yaman çocuğum, sana sadece güvenmekte ve iyilikte bulunmaktan başka bir şey yapmamış olan amcaoğlunu düşünsene. Cevabı neydi biliyor musun? Benim de aklımın bir boka yaramaz amcaoğlu ile kız kardeşimin Erinake'nin ve de beş para etmez erkek kardeşim Tanaşink'inden daha iyi olmadığıydı. Sivzer'den nefret ediyorum. Çünkü tümünüz beceriksiz olup başarısızlığınızı iyilik kelimesiyle kapatmaya çalışıyorsunuz. İyilik, lafa bak, kuvvetlilerin bu aptalca duyguya gereksinimleri yok. Çünkü onlar kılınçları ile yollarını açarlar. Kudretliler beni sayarlar. Başarısızlıkların hakkımdaki düşüncelerini ne yapayım? Yoluma engel olmaya çıkan varsa, Vasilaki gibi durumu değerlendirmek için duraklayacağıma onu ezip geçerim. Ama anlıyor musun beni? Yaratıyorum, inşa ediyorum, yükseliyorum. Kalliope teyze ağlıyordu. Bana daha başka birçok şey de söyledi. Ne var ki neticede oğlumdur. Ve tekrarlamıyorum. Yoksa söylesem, sokaktaki taşlar da kendisinden nefret edecekler. Yapma böyle Kalliope teyze, biz kendisini bilmiyor muyuz diye araya girdi annem. Nelere kadar varabileceğini kimse bilemez. Kimse, ben dahi. O Hüseyin Bey ile başımıza getirdiklerini sana ilk kez açıklayacağım. Elliyi beğenmekte olduğunu anlar anlamaz, onu kız kardeşinden uzak tutacağına, tam tersine zaafından faydalanması için onunla ortaklığa girişmişti. Ve al sana, ikide bir eve davetler ve ziyafetler. Zavallı kızdan misafirine piyano çalmasını ve şarkı söylemesini istemeler. Ve sonra da Hüseyin Bey'den Rum'una da, Türk'üne de bin bir türlü haksızlıklarda bulunması için istekler. Ve sonunda da tüm parasını harcattıktan ve onu beş paralık ettikten sonra ağzını açtığında tüm bildiklerini İstanbul'a yazıp kendisini yakacağı tehdidi ile de onu kovdu. Ama düşün Mericiğim, Türk olmasına rağmen Hüseyin Bey bizimkinden çok daha yürekli çıktı. Bursa'ya gitti. Gitti de helal olsun edepsize ama kafasına bir kurşun sıkmadığım için o küçük kız kardeşine dua etsin. Ne var ki ben de uğradığım rezilliği ödeteceğim kendisine. Kızı kaçırdığımda aklı başına gelir. Şimdi de Mericiğim her gün ödüm patlıyor kızı kaçıracak diye. Öyle ki evden dışarı hiç çıkarmadığım için neredeyse sinirli olacak. Ondan sonra da ortaya o tertemiz çocuk Spiro çıktı da kızla evlenmek istedi. Ben beş parası heriflerle akrabalığa girmem. Aklınıza koyun bunu. Kardeşim güzel kızdır. Ben drahoma vereceğime onlar bana parayı ödesinler. Tek oğlu hakkında böylesine kötü konuşması için yakışıklılığı ve zekası nedeniyle daima gururlu olan Kalliope teyzenin acısının çok büyük olması gerekti. Bu çocuklar için bütün hayatını harcadı. Ama kızı ne kadar tatlı ve yumuşak çıkmış ise, o Aristidi dedikleri de o kadar insafsız ve katıdır. Kemeri dolduktan sonra ruhu tamamen boşaldı, diye ninem der dururdu. Aristide amcadan söz açıldığında herkes korku içinde konuşurdu. Zayıfların hep hakkını yerdi. Güçlü Türkleri dahi ele geçirmişti. Ta sultanlara kadar uzanan kuvvetli dostlukları vardı. Türkler ondan korkuyor, Rumlar ondan titriyor, yabancılar onu sayıyordu. Tüm büyük şirketler ve bankalarla Fransız ve İngiliz demir yolları ile ilişkileri vardı. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz ve Fransızları söküp attı ve yerlerine yerleşmek amacıyla gelen Almanlar ile işbirliğine girmişti. Meslek hayatına Omiros Taşoğlu'nun ticarethanesinde çırak olarak başlamıştı. Dükkan kapısında çığırtkan olarak duruyor ve "Buyurun hanımlar ve beyler, en iyi Fransız kumaşlarını burada bulacaksınız." diyerek müşterileri çağırıyordu. Ne aşağılatıcı bir durum. İşte bu utanç, ileriki hayatındaki her haksız ve insafsız davranışının temelini oluşturdu. Ne var ki ekmek çabası yılları pek uzun sürmedi. Taşoğlu'nun tek kızıyla evlendi ve karısı çocuk ile birlikte doğumda öldüğünde tüm servetin üzerine konmuş oldu. Birinci Dünya Savaşı'nın ilanı sırasında öylesine güçlü ve zengin idi ki, gliserin fabrikasından İngiliz Forbes'i de bir yana çektikten sonra bin bir namussuzluk ile babamın da idareden çekilmesini sağladı. Bir süre sonra sözü edilen şirketin gizli kayıtlarında Şerik Aristide Bayındıroğlu'nun Alman Albay von Herter'e müttefik devletlere karşı sempati beslemekte olması nedeniyle savaş için hayati önem taşıdığı herkesçe bilinen gliserin imalatını yavaşlatan Vasil Mayıs'ın yerine bir an önce bir başkasının tayininin gerekli olduğunu vurgulayan yazılı bir önerisi bulundu. Aristide Bayındıroğlu'nun babama tezgahlamakta olduğu yeni dolaplardan büyük annem ile Ermione teyzenin haberleri olur olmaz hemen babama koştular ve bir çözüm bulabilme umudu ile hep beraber yazıhaneye kilitlendiler. Üçünün de sinirli bir şekilde aşağı yukarı dolaştıklarını ve ellerini hareket ettirdiklerini görüyordum. Bir süre sonra da Ermione teyze söylenerek acele çıkıp gitti. Yango'dan fazla bir şey beklemeyin. Bu kadar parayı temin edemeyecek. Bana vereceği cevabı biliyorum. Aristo, gücü yettiğine yapar. Neden şimdiye kadar bana da bir şey tezgahlamaya cesaret edemedi? İkinci ayrımın sonu, sayfa 36.